Ayrım 16.
Scarlett kendi düğününün Ashley'ninkinden bir gün önce yapılmasını istedi. Alan itiraz etti. Charles ise Scarlett'in isteğini ikna edici bir dille savundu. Esasen Charles da Bethampton'ın Güney Carolina'daki alayına bir an önce katılmak için sabırsızlanıyordu. Gerald her ikisine de hak vermişti. Savaşın ateşi adamın içine çökmüştü. Scarlett'in yağlı bir parça bulduğuna çok sevinmişti. O genç aşıkları kızdıracak bir yapıda değildi. Hele savaş sırasında böyle bir şey yapmaktan kesinlikle kaçınırdı. Kızının ve kocasının saldırılarına uğrayan Alan, sonunda Güney'le bütün anneler gibi boyun eğmek zorunda kaldı. Ricaları, öğütleri, geçmişte yaşanan örnekler kâr etmedi. Güney coşkunluk ve heyecan içinde çalkalanıyordu. Savaşın bitmesi için bir çarpışmanın yeteceğine herkes inanmıştı. Delikanlılar çarpışmalar bitmeden asker olmak isteğiyle yanıp tutuşuyorlardı. Bütün kontlukta askere gidecek olanların düğünleri art arda yapılıyordu. Delikanlılar yankilere son darbeyi indirmeden önce sevgililerine kavuşuyorlardı. Vedalaşırken hiç kimse gözyaşı dökmüyordu. Çünkü herkes kara düşüncelere dalamayacak kadar meşguldü. Kadınlar üniforma dikiyor, çorap örüyor, sargı bezleri hazırlıyorlardı. Erkekler sabahtan akşama kadar silah talimi yapıyorlardı. Askerlerle tıklım tıklım dolu trenler her gün Jonesboro'dan geçip kuzeye, Atlanta'ya ve Virginia'ya doğru gidiyordu. Bazı müfrezelerdeki askerler erguvan renginde ve açık mavi, bazıları da milislere özgü yeşil üniformalar giymişti. Küçük grupların sırtında kaba elbiseler vardı. Bunlar hayvan derisinden yapılmış kasketler giyiyorlardı. Bir bölümünün ise üniformaları yoktu. Bunların sırtında basit kumaş elbiseler vardı. Yeterince talim görmemiş olan bu insanların silah donanımları da tam değildi. Ama hepsi sanki bir pikniğe gidiyormuş gibi coşku ve heyecan içindeydi. Bu adamların görünüşleri kontluğun içindeki gençler arasında panik doğurdu. Bu askerler Virginia'ya ulaşmadan önce savaşın bitmesinden korktular. Bunların bir an önce hareket etmeleri için hazırlıkları hızlandırdılar. Bütün bu gürültü patırtı arasında düğün hazırlıkları sürdü. Scarlett göz açıp kapayıncaya kadar kendisini Alan'ın düğün elbisesi ve tülü içinde buldu. Tara'nın geniş merdivenlerinden babasının kolunda inerken evi dolduran davetliler onları alkışlarla karşıladılar. Scarlett sanki bir rüyadaymış gibi gördüklerine pek inanamadı. Evin duvarları yüzlerce mumun ışıkları altında pırıl pırıldı. Kızının mutluluğu için yavaş sesle dualar okuyan annesinin şefkat dolu yüzü biraz kaygılıydı. İçtiği konyaktan ve kızının servet sahibi biriyle evlenmesinin verdiği gururdan babası ateş gibi olmuştu. Scarlett nihayet merdivenin altında Ashley'i ve kolunda da Melanie'yi gördü. Scarlett Ashley'i gördüğüne inanamadı. Bu imkansız bir şey diye düşündü. Bu bir kabus. Birazdan uyanacağım ve bunun gerçek olmadığını anlayacağım. En iyisi şimdi bunu düşünmemeliyim. Yoksa tüm davetlilerin önünde avazım çıktığı kadar bağıracağım. Evet, evet, bunu düşünmemem gerek. Kendimi güçlü hissettiğim zaman düşünürüm. Onun kurşuni gözlerini görmediğim bir zaman. İki sıra oluşturan davetlilerin ortasından geçişleri, Charles'ın pembe yüzü, coşkulu tavırları, kendisinin ise net ve soğuk cevapları gerçekten bir rüyayı andırıyordu. Sonra kutlamalar, öpüşmeler, sarmaş dolaş olmalar, mutluluk dileyen konuşmalar ve balo. Bunların hepsi bir rüyadan, hayır, bir kabustan farksızdı Scarlett için. Ashley'nin yanağından öpüşü, Melanie'nin yavaşça, şimdi tam anlamıyla iki kardeşiz deyişi, Charles'ın duyarlı ve görkemli halası Miss Pettipat Hamilton'ın bayılışı. Danslar bittikten sonra kadehler şerefe kaldırıldıktan, şafak sökerken Atlanta'dan Tara'ya gelen tüm davetliler yataklara, divanlara ya da yere serilen minderlere yattıktan, kimi ertesi gün 12 meşelerde yapılacak düğünde de yeterince eğlenebilmek için komşu evlerde yatmaya gittikten sonra, bu eşsiz rüya kristal bir vazo gibi kırıldı. Ve gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bu acı gerçek, tuvalet odasından gecelikle yüzü kıpkırmızı olarak çıkan ve bu durum karşısında yorganını başına kadar çeken Scarlett'in hayret dolu yüzünü görmeye çalışan Charles'ın haliydi. Eşlerin aynı yatakta yatmaları çok doğaldı. Ama Scarlett bunu hiç düşünmemişti. Bu adet anne ve babası için ne kadar doğal olursa olsun, Scarlett böyle bir durumla karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Piknik gününden sonra ilk kez böylesine güç bir durumla karşılaşıyordu. Yaptığı düşüncesiz hareketlerin onu büyük acılar içinde bıraktığı bir sırada, hele eşliği sonsuza kadar kaybetmenin üzüntüsüyle kıvranırken, kısa bir süre önce tanıdığı ve zorunlu olarak evlendiği bu erkeğin yatağına gireceği düşüncesi onu az daha çıldırtacaktı. Charles yatağa sokulmaya çekinirken Scarlett'in boğuk bir sesle konuştuğu duyuldu. ''Bana yaklaşacak olursanız avazım çıktığı kadar bağırırım. Bütün evi ayağa kaldırırım. Çekilin buradan. Sakın bana dokunmayın.'' İşte böylece Charles gerdek gecesini koltukta geçirmek zorunda kaldı. Yine de mutsuz olmadı. Çünkü genç karısının kibarlığını ve namusunu takdir ediyordu ya da anladığını sanıyordu. Karısının korkularının geçmesini bekleyecekti. Yalnız savaşa hemen gitmesi gerekiyordu. Charles yalnız koltukta yatmaktan değil, kafasındaki bu düşünceden de rahatsız oluyordu. Scarlett'in düğünü kendisi için bir kabus olmuş, eşliğininki de daha beter geçmişti. Bir gün önce bir sürü davetlinin akın ettiği 12 meşelerin salonunda, Scarlett, Melanie'nin yeşil gelinlik içinde küçücük yüzüyle olağanüstü güzelleştiğini ve artık onun Melanie Wilkes olduğunu gördü. Evet, eşliği ondan sonsuza kadar uzaklaşmıştı. Eşliği artık onun değildi. Zaten hiçbir zaman onun olmamıştı. Bu düşünceler kafasını karıştırdı. Son derece yorgun ve perişandı. Eşliği onu sevdiğini söylemişti. Acaba bu durumda onları birbirinden ayıran neydi? Bir şeyler bulabilse ya da anımsayabilseydi bari. Charles ile evlenerek kontluk halkının ağzına gem vuracağını sanmıştı. Bu evlilik neye yaramıştı? Kendisine çok önemli görünen bu noktanın hiçbir değeri yoktu şimdi. Onun gözünde yalnız bir kişi önemliydi, eşli. Ama onu kaybetmişti. Hem de sonsuza kadar. Üstelik sevmediği ve kendisine nefret duyduğu bir erkekle evlenmişti. Ah ah! Bütün bu olup bitenlere ne kadar üzülüyordu. İnsanların kendi yarattıkları felaketlerin kurbanı olduklarını çok kez işitmişti. Ama bugüne kadar bu sözlere hiç değer vermemişti. İşin bu noktaya gelmesinde bütün suçun kendisinde olduğunu kabul ediyordu. Şimdi Charles'ı başından def etmeyi, evine dönmeyi ve genç kız hayatına tekrar kavuşmayı çok istiyordu. Ashley'nin düğün gecesinde şaşkın şaşkın dans edip durdu. Bilinci kaybolmuş bir kişi gibi konuştu, güldü. Bu arada kendisini yeni evlenmiş mutlu bir kadın sanan, fakat kalbinin kanadığını fark etmeyen insanların aptallığına şaşmaktan da geri kalmadı. Sonra, şükürler olsun ki kalbimin paramparça olduğunu sezecek yetenekte değiller diye düşündü. O akşam dadı, soyunması için yardım edip gittikten ve Charles da utangaç bir tavırla tuvalet odasından çıkıp bu geceyi de koltukta mı geçireceğini sorduktan sonra, Scarlett hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözünde yaş kalmadığı ve hıçkırmaktan yorgun düştüğü bir sırada başını Charles'ın omuzuna koydu. Savaşsız zamanlarda kontlukta günler ziyaretlerle, balolarla, genç çiftlere balayını geçirmek için Saratoga'ya ya da White Sulphur'a gitmeden önce onurlarına düzenlenen pikniklerle geçerdi. Eğer savaş çıkmasaydı Scarlett, düğününün ertesi günü Fontaine'ler, Tarletonlar ve Calvert'ların onuruna verecekleri ziyafetlerde çeşit çeşit tuvaletler, elbiseler giyecekti. Fakat savaş dolayısıyla ne pikniklerden, ne ziyafetlerden, ne de balayı gezilerinden söz ediliyordu. Charles evlendikten bir hafta sonra Wade'e katılmak üzere cepheye gitti. Aradan iki hafta geçtikten sonra da eşliği orduya katıldı. Yeni evli bu iki erkeğin gidişleri, kontluk halkını üzüntü içinde bıraktı. Bu iki hafta içinde Scarlett, eşliği tek başına iken hiç göremedi. Hatta herkesi üzen gidişi sırasında, Tara'ya uğradığında bile onunla özel olarak görüşemedi. Melanie başında takkeyi andıran bir şapka ve sırtında bir şalla dolaşarak, eşlik görevi gereği kocasının kolundan hiç ayrılmadı. Vedalaşma sırasında Melanie, Ashley, Scarlett'i de öpmelisin. Biz şimdi onunla iki kardeşiz dedi. Ashley eğildi ve buz gibi dudaklarıyla onu yanaklarından öptü. Ne var ki Melanie'nin isteği üzerine verilen bu buseden Scarlett aradığı ve istediği tadı bulamamıştı. Onu o kadar hafif öpmüştü ki. Melanie ayrılırken Scarlett'e sarıldı ve onu kollarının arasında ezmek ister gibi sıktı. Atlanta'ya bize gelin. Pit Petala'ya da buyurun, olmaz mı? Ah şekerim, seni bizim aramızda görmek ne büyük mutluluk olacak bilemezsin. Biz Charles'ın karısını daha yakından tanımak istiyoruz. 5 hafta geçti. Charles, Güney Carolina'dan utangaç, coşkulu, ateşli ve sevimli bir sürü mektup gönderdi. Scarlett'e olan aşkından, tasarılarından, bir kahraman olarak döneceğinden ve komutanı ve Tempton'a olan hayranlığından söz ediyordu. Aradan 2 hafta daha geçtikten sonra binbaşı Hampton'ın gönderdiği bir telgraf geldi. Bunu nezaket ve soyluluk cümleleriyle dolu bir başsağlığı mektubu izledi. Evet, Charles ölmüştü. Charles hastalandığı zaman binbaşı durumu daha önce telgrafla bildirmek istemiş ama o engel olmuştu. Charles hastalığının geçeceğini söylemiş, boş yere aile halkının telaşlandırılmasını istememişti. Zavallı genç, yalnız sahip olduğunu sandığı aşktan yoksun olarak değil, aynı zamanda savaşta kazanacağını hayal ettiği onur ve zaferleri de elde edemeden gitmişti. Charles henüz Yankilere yaklaşmaya fırsat bile bulamadan, kızamık ve zatürreden ölmüştü. Charles'ın çocuğu doğdu. Çocuklara, babalara hangi komutanın emrinde görev yapmışsa onun adını vermek gelenek olmuştu. Charles'ın çocuğuna da Wade Hampton adı konuldu. Scarlett hamile olduğunu anladığı zaman üzüntüsünden ağlamıştı. Hatta ölmeyi bile istemişti. Hamilelik süresi gayet iyi geçmişti. Doğum da çok rahat olmuştu. Kendini o kadar çabuk topladı ki eski kafalı dadı feleğe isyan etti ve kadınların daha çok acı çekmelerini uygun bulduğunu söyledi. Scarlett çocuğuna karşı çok az sevgi gösterdi. Çünkü onu hiç istememişti. Çocuğa kendinden kopmuş bir parça gözüyle bakamıyordu. Dünyaya geldiğine bile kızıyordu. Doğum yaptıktan sonra vücudu eski sağlığına kavuşmuştu. Ama yine eski perişan ve bezgin hali sürüyordu. Ev halkının bütün çabalarına ve onu hayattan zevk alması için teşvik etmelerine rağmen gün geçtikçe soluyordu. Ellen çok üzülüyor, tasalı bir halde sağa sola koşuşuyordu. Gerald bu durumdan etkileniyor ve eskisinden daha fazla küfür ediyordu. Babası ona Jonesboro'dan çeşitli armağanlar getiriyordu. Doktor Fontaine onu güçlendirmek için kükürt, çeşitli bitki ve şekerli sudan oluşan bir ilaç yazdı. Doktor onun içinde bulunduğu ruh durumunu olağan sayıyordu. Ellen'ı bir kenara çekti ve ona Scarlett'in bu derecede hırçın ve bezgin olmasının kalbinin kırık oluşundan ileri geldiğini fısıldadı. Mr. Fontaine onun üzüntülü halini Charles'ın ölümüne bağlıyordu. Fakat Scarlett konuşmuş ve gerçeği söylemiş olsaydı, onun daha başka bir nedenden dolayı yaralı olduğunu anlardı. Scarlett bu durumun anne oluşundan ve Ashley'nin yokluğundan kaynaklandığını söylemedi. Sıkıntıdan ölecek gibiydi. Askere gidenlerin ardından kontlukta eğlence düzenlenmiyordu. Sanki hayatın kendisi ölmüştü. Scarlett'in hoşlandığı bütün gençler de savaşa gitmişlerdi. 4 Tarletonlar, Calvert ikizleri, Munro'lar, ayrıca Jonesboro'da, Fayetteville'de, Lovejoy'da bulunanlar, kısacası bütün genç ve yakışıklı delikanlılar ortalıktan çekilmişlerdi. Yalnız sakatlar, ihtiyarlar ve kadınlar kalmıştı. Bunlar da bütün zamanlarını tarlada çalışmak, domuz, koyun, inek, tavuk yetiştirmek, örgü örmek, sökük dikmekle geçiriyorlardı. Yüzüne bakmaya değer hiçbir kibar adam yoktu. Yalnız arada bir, Suella'nın sevgilisi Frank Kennedy'nin komutasındaki levazım subayları erzak almaya gelirlerdi. Bunlar da yakışıklı değildi. Suella'na kur yapan Frank, Scarlett'i sinirlendiriyordu. Öyle ki ona karşı terbiyeli davranmıyordu. Suella'nın ile bir şeye karar verseler yüreğim yanmaz diye düşünüyordu. Bu levazım subayları ilgilenilecek kimseler olsalar bile yine de onun derdine derman olamazlardı. O dul kalmıştı. Herkes kalbini kocasının alıp mezara götürdüğünü sanıyordu. Ondan da kocasına layık bir hayat sürmesini istiyorlardı. Bu durum Scarlett'in canını sıkıyordu. Çünkü kafasında karısı olmasını istediği zaman onun danaya benzer halinden başka bir anı saklayamamıştı. Bu anı bile yavaş yavaş siliniyordu. Duldu ve bu nedenle ölçülü davranması gerekiyordu. Artık genç kızların eğlencelerine gidemiyordu. Çünkü ağırbaşlı olmalıydı. Ellen bunu Scarlett'e, Frank'in bahçedeki salıncakta onu salladığını ve kahkahalarla güldürdüğünü gördüğü zaman uzun uzadıya anlatmıştı. Dul kadınlar hakkında çarçabuk iftiralar uydurulacağını söylemişti. Ellen'a göre dul bir kadın evli bir kadından çok daha dikkatli davranmalıydı. Annesinin sözlerini dinleyen Scarlett, şu halde evli kadınların ne kadar eğlendiklerini Allah bilir diye düşünmüştü. Kısacası dul yaşamaktansa ölmek çok daha iyiydi. Dul kadın siyah elbiseler giymek zorundaydı. Onlar kendilerini süslemek üzere elbiselerine çiçek, kordile ve dantel koyamazlardı. Hatta siyah akikten küpeler ve ölen kocasının saçlarından yapılan gerdanlık hariç takı bile takamazlardı. Şapkasına taktığı siyah tülün topuklarına kadar sarkması gerekirdi. Bu tül ancak 3 yıl sonra kısaltılırdı. Dul kadınlar yüksek sesle konuşamazlar ve gülemezlerdi. Gülümserlerken bile üzüntülü görünmek zorundaydılar. Bunlardan daha kötüsü, erkeklerin yanında içlerinden birine ilgisini ortaya koyamamaktı. Eğer genç erkeklerden biri ona karşı ilgi beslediğini söyleyecek olursa, onu ölen kocasının soyluluğunu ve kibarlığını zedelemeyecek biçimde terbiyeli bir dille bozacaktı. Scarlett, dul kadınlar ihtiyarlayıp muşmulaya dönünce tekrar evleniyorlar. Bu işi nasıl başarıyorlar hayret doğrusu. Ama onlar çoğunlukla bir düzineye yakın çocukları olan şişman ve çirkin adamlarla evleniyorlar diye düşündü. Evlilik pek hoş bir şey değildi. Ya dul kalmak? İşte o zaman insan hayata veda ederdi. Çevresindekiler ona Charles'ın ölümünü, çocuğu ve Tempton'ın unutturacağını ve onunla avunabileceğini söylerlerken ne kadar aptalca düşündüklerini fark etmiyorlardı. Bundan sonra ancak çocuğu için yaşayacağını ve tek amacının o olacağını söylerlerken ne kadar saçmalıyorlardı. Herkes ona aşkının bu meyvesiyle ne kadar mutlu olduğunu söylüyordu. Doğal olarak o da bu konuda yanıldıklarını söyleyemiyordu. İşte Scarlett'i de rahatsız eden buydu. Wade ile hemen hemen hiç ilgilenmiyordu. Hatta zaman zaman onun gerçekten kendi çocuğu olduğunu anımsadıkça içi sızlıyordu. Her sabah uyandığı zaman yarım saat kadar tembel tembel dururdu. Sonra yeniden eski Scarlett O'Hara'nın kişiliğine bürünürdü. Güneşin penceresinin altındaki manolyaları okşayışını izler, kuşların şarkılarını dinler, odasına kadar ulaşan jambon kokusunu içine çekerdi. Yeniden gençleşir, tüm üzüntülerini üzerinden atardı. İşte tam neşelendiği sırada kulağına meme isteyen çocuğunun ağlamaları çalınırdı. Scarlett çoğunlukla hayret ederek, "Vay canına, evde bir bebek varmış," diye düşünürdü. Neden sonra bu bebeğin kendi çocuğu olduğunu anımsardı. Bütün bunlar Scarlett'in huzurunu kaçırıyordu. Ya Ashley? Belki hayatında ilk kez olarak tarladan, yamaçtan inip dereye giden uzun yoldan, pamuk fidanlarının yetiştiği tarlalardan nefret ediyordu. Topraklar, ağaçlar, dereler, yollar, süvariler ona hep Ashley'yi anımsatıyorlardı. Ashley ise başka bir kızla evlenmiş ve askere gitmişti. Ne var ki her sabah sevgilisinin hayali yollarda, yeşil çimenler üstünde, ağaçların gölgelerinde görünür ve hülyalı gözleriyle verandada ona gülümserdi. 12 meşelerden gelen atların nal seslerini işitir işitmez içinden bir şeylerin koptuğunu hissederek Ashley'yi anardı. Eskiden çok sevdiği 12 meşelerden şimdi nefret ediyordu, hatta tiksiniyordu. Ama yine de orası Scarlett'i kendisine çekiyordu. Orada John Wilkes'ı ziyaret eder, Ashley'den ve onun Virginia'dan yazdığı mektuplardan söz eden kızlarını dinlerdi. Bu mektuplar onu duygusallaştırırdı ama okumasını ister ve büyük bir dikkatle dinlerdi. O kendini ağır satan India'dan, saçma sapan konuşan Honey'den hoşlanmazdı. Buna rağmen 12 meşelerden ve onlardan bir türlü vazgeçemezdi. Ne zaman 12 meşelerden dönse hemen odasına çıkar, yatağına uzanır ve akşam yemeğine inmezdi. Ellen ve Dad'ının canlarını sıkan bu yemek sorunuydu. Dad'ı tepsi içinde çok nefis yemekleri onun ayağına kadar götürür, ona şimdi dul olduğu için istediği kadar yiyebileceğini söylerdi. Fakat eskiden çok iştahlı olan Scarlett, şimdi yemek yemeyi istemiyordu. Doktor Fontaine, Ellen'a kalp acısının kadınları çoğunlukla mezara götürdüğünü söylediği zaman, zavallı kadın sararmıştı. Bu korku uzun süredir içini kemiriyordu. Doktor, bir çaresi yok mu bunun? Hiçbir zaman gülümsemeyen, Tersine her zaman yakınan bir hastadan yakasını kurtarmak isteyen doktor, hava değişimi şarttır dedi. Bu tavsiye üzerine Scarlett, çocuğuyla birlikte Savannah'da O'Hara ile Robillard ailelerini, sonra da Charleston'da annesinin kız kardeşleri Pauline ile Olay'ı ziyarete gitti. Tara'ya planlanan süreden bir ay önce döndü. Bu annesi için sürpriz oldu ve neden erken döndüğü konusunda da bir açıklama yapmadı. Savannah'da ona çok nazik davrandılar. James ile Andrew ve eşleri onu hiç ilgilendirmeyen geçmişlerinden söz ettiler. Robillard'larda da aynı durumla karşılaştı. Bu yüzden Charleston ona çirkin bir kent gibi geldi. Pauline hala ile ufak tefek yapılı bir ihtiyar olan kocası ırmağın kenarında ve Tara'dan çok daha sapa bir yerde oturuyorlardı. En yakın komşuları kendilerinden 20 mil kadar ötede bulunuyordu. Oraya gitmek için karanlık servi ve meşe ağaçlarının arasından ve çamurlu yerlerden geçmek gerekirdi. Rüzgarda dalgalanan meşe ağaçlarının üstündeki sis, Scarlett'in tüylerini diken diken yapardı ve ona Gerald'ın anlattığı sisler arasında dolaşan hayaletlerin hikayelerini anımsatırdı. Gün boyunca örgü örmekten, geceleri de Carrie amcanın yüksek sesle okuduğu Bulwer Lytton'ın bazı eserlerini dinlemekten başka yapılacak bir iş yoktu. Charleston'da Battery'deki malikanesine kapanan ve alaycı ve küstah bakışlardan uzak bulunan Olay de onlardan daha neşeli değildi. Pauline haladan daha fazla sosyetenin içine giriyorsa da Scarlett onu görmeye gelenlerin büyüklük taslayan tavırlarını, geleneklerini ve aile bağlarına yüklenmelerini beğenmedi. Herkes ona denk olmayan ve birbirine yakışmayan bir çiftin yaptıkları evliliğin ürünü olarak bakıyordu. Kendi kendilerine Robillard ailesinden bir kızın ülkelerine yeni gelmiş bir İrlandalı ile nasıl evlendiğini soruyorlardı. Scarlett, Olay halanın arkasından böyle bir yeğeni olduğu için söz ettiğini sezinliyordu. Bu da onu çileden çıkarıyordu. Çünkü babası gibi o da aile bağlarına önem veriyordu. Scarlett babası ile ve babasının İrlandalı zekası ile başardığı işlerle iftihar ediyordu. Charlestonlular da Santer cephesinde olanlarla ne kadar çok övünüyorlardı. Oysa savaşa sebep olan ilk kurşunu atma aptallığını onlar yapsalardı, başka akılsızlar çıkacak ve o kurşunu atacaklardı. Yüksek Georgia'nın hızlı konuşulan diline alışmış olan Scarlett'e onların tek düze dilleri sahte geldi. Anne, baba yerine anne, baba diye kelimeleri uzatarak konuşuyorlardı. Bu onun canını sıkıyordu. Bir ziyaret sırasında babasının İrlanda lehçe ve aksanını taklit ederek konuştu. Bu davranışı halalarını kızdırdı. O da ertesi günü Tara'ya döndü. Charleston lehçesini işitmektense eşliğinin anıları içinde kıvranmak daha iyiydi.